Ayrım 10. Göl İnsanları. Kemal Tahir. Sayfa 131. Üçüncü kısım. Cefa Deresi boyunda Bayındır Köyü'nün danalarını güden çocuklar saatlerdir çomak oynaya oynaya yorulmuşlardı. Suda yıkandıktan sonra kıyıdaki buğday tarlasına girip yüksek sapların arasına uzandılar. Karınları acıkmıştı. Aç karnına içtikleri su midelerinde guruldayarak dolaşıyordu. Bir müddet hiç konuşmadan kederli ve usanmış yattılar. Gökyüzü gittikçe kızarıyor, güneş batıyordu. Ağagillerim Mehmet, dölleri çevirelim de gidelim dedi. Yüzünü çil basmış kabacaları başını kaldırdı. Say gidelim, haydi çevir şunları. Hep ben mi çevireceğim, sen çevir. Dur, tek mi çift mi oynayalım, kim yenilirse o gider. Çilli oğlan kaybetti, belindeki şal taklidi kuşağı sıkıştırıp küfrederek kalktı. Diğerleri arkasından baktılar. Burnunu karıştırarak gönülsüz gönülsüz yürüyordu. Derenin dirseğini geçmek için kalın bir söğüdün topraktan dışarıda duran köklerine basıp yükseldi. Fakat öte tarafa atlamadan öylece durdu. Arkasından bakan arkadaşları bir şeyler sezerek ses çıkarmadılar. Çilli oğlan biraz gözetledikten sonra yavaş yavaş geri döndü. Küçük siyah gözleri parlıyordu. ''Gelin bakın neler oluyor, vay anasını! Ne oluyor, ne oluyor?'' Küçük çocuklara mahsus gizli bir şey yapmak ihtiyacıyla fısıldaşmışlardı. Koca söğüdün dibine kadar ayaklarının ucuna basarak geldiler. Hafız Murat'ın karısı Sultan'la Marangoz Halil ekinlerin arasında yatıyorlardı. Geri çekildikleri zaman Çilli oğlan yavaşça sordu. ''Taş atalım mı Halil ağama?'' Ağagillerin Mehmet sıtma tuttuğu için kötü demişti, koşamıyordu. ''Bizi döver ulan'' diye cevap verdi. ''Koşarız bey, peşimize düşemez.'' ''Döşemez olur mu? Yetişir döver. Sultanın anası Emine'ye söyleyelim, gelsin kızını alsın.'' Arka arkaya akıllarına gelenleri teklif ettiler. ''Muhtar Reşit Ağa'ya demeli, daha iyi. Marangoz Halil Ağa'nın karısına haber verelim. Sultanın hafıza diyelim.'' Bu esnada Marangoz Halil ayağa kalktığı için büyük bir gürültüyle kaçıştılar. Yüzü çilli çocuk imamın gelini Şehime'nin oğluydu. İmam vakayı torunundan dinleyince beyaz sakalını kaşıyarak düşündü. Evvela edepsiz bir şey seyrettiği için oğlanı bir temiz dövmek lazım geldiğini hükmetti. Sonra caydı. Yanında kim vardı?
Kimin? Sultanın mı?
O kahpeyi sormadım. Senin yanında daha kim vardı? Yani seninle birlik rezaleti daha kimler seyretti?
Hidayet'in küçük oğlan, ağagillerin Mehmet, bir de Recai, bir de ben.
''Seni anladık gözü çıkmayası, dere boyunda ne arıyordunuz akşam ezanı?''
''Dedim ya, döl gidiyorduk.''
''Pekala, gel bakalım.'' Büyük baba ile torun sırayla diğer çocukların evlerine uğradılar. İmam her uğradığı evde kabahatli kendisiymiş gibi gözlerini yerden ayırmayarak hikayeyi anlatıyor, küçük şahidi yanına alıyordu. Nihayet dört çocukla beraber tepenin yamacında olan Hafız Murat'ın hanesine doğru yürüdü. Akşam gittikçe bastırıyor, gökyüzünden bağıra bağıra karga sürüleri geçiyordu. Çobandan gelen inekler avlu kapılarının önünde güdük boynuzlarıyla kaşınıyorlar, kalın ve yumuşak seslerle böğürüyorlardı. Hafız Murat'ın evine çıkılacak küçük yokuşun hemen dibinde ağagilin pınarı vardı. Sultanın anası Emine birkaç kadınla beraber su dolduruyordu. İmam çocuklardan biraz geri kalarak sordu.
''Damadın evde mi Emine?''
''Evde hoca efendi, ne var?''
''Bugün neredeydi?''
''Pazara gitti.''
''Pekala, kızın sultan nereye gitti bugün?''
''Ne olmuş hoca, ağzında bir şey var senin.''
''Sultan neredeydi?'' dedim.
''Bahçe çapaladı akşama kadar, eve geldiydi ya, sonra çapayı bostanda unutmuş.''
İmam kahpenin rezili diye homurdanarak geçti.
Emine ikinci bakracın dolmasını beklemedi. Büyük ve ağır bir işe hazırlanır gibi örtüsünü başına sımsıkı dolayarak arkalarına düştü. Hafız Murat sultanla evlendi evleneli 1,5 seneden beri bir türlü aşı tutturamadı ve bunun için ihtiyarlar odasında her ağzını açtıkça bir çare sorduğu yarı yarıya çürümüş kalın ahlatın altında cigara içiyordu. Gövdenin dibine küçücük bir karaltı halinde çömelmişti. Cigarası kırmızı bir göz gibi yanıp sönüyordu.
İmam selamün aleyküm Hafız Ağa dedi.
Murat doğruldu.
Aleyküm selam hoca efendi, buyur hayrola.
Murat bir türlü nefesleyemediği cigarasını ağzına götürüp aşağı indiriyordu. Omuzları daracık, kısa boylu, kavruk ve çekingen bir adamdı. Gülmesini de hiddetlenmesini de pek beceremez, yalnız kırılan bir kuru tahta sesiyle sık sık öksürürdü. Askere gitmeden önce Çankırı Ziraat Bankası'nda biraz hademelik etmiş, bu sırada tayyare piyangosundan 500 lira kazanmıştı. Çocukken uzun zaman hıfza çalıştığı, 30 cüzden 20 kadarını şöyle böyle ezber ettiği için köyde hafız diye çağırırlardı. İmamın bu işe böyle acele koşması, cuma günleri ezan okuyan, müezzinlik eden Murat'ın hafızlığına hürmetinden ileri geliyordu. Sert sert burnunu çekti. ''Oğlanlar bugün sultanı kötülükte görmüşler.''
''Hangi sultanı?''
''Hangi sultanı? Lafa bak, senin karıyı.''
''Yok canım, çavuşun Sıtkı mahpustan kaçmış mı? Gününü bitirmeye daha bir yıl var.'' diyorlardı.
''Sıtkı ile değil, marangoz Halil alçağıyla.''
''Yok canım.''
İmam bu kadar sakin bir cevap beklemediği için biraz şaşırdı. Bakraçları yere bırakıp konuşulanları ses çıkarmadan dinleyen Emine'ye dargın dargın baktıktan sonra torununu arkasından iterek ortaya sürdü.
''Gördüğünü bir tamam anlat, utanma, doğru söyle.''
Çocuklar sırayla kısacık o manzarayı anlattılar. Murat küçüklerin elleriyle işaret etmeden, seslerini değiştirmeden, insafsız bir sadelikle söyledikleri sözleri göğsüne vurulan birer yumruk gibi eti sızlayarak fakat sallanmadan dinledi. Nihayetinde imam, ''Artık sen ne yapacağını bilirsin.'' dedi. ''Müslüman adamsın, hafızsın. Zaten Sıtkı ile kaçtıktan sonra karıyı almamak vardı ya, oldu diyelim. Benden bu kadar din kardeşliği hafıza, al getir heyete, ayağının bağını çöz. Çocukları önüne kattı, birkaç adım ayrıldıktan sonra siyah cübbesini savurarak Emine'ye döndü.
Kızını dövmeyen dizini döver encamında, bildin mi Emine?
Murat ağzında gevrek bir tahta parçası çiğniyor gibi öksürdü, bir adım attı.
Dur hele hoca, nereye birdenbire?
Ne var?
Hele dur.
Murat evin açık kapısına doğru yürüyordu. İçeriden dışarıya ocak aydınlığı vurmuştu. Kapı eşiğinde duran koca köpek kuyruğunu salladı. Murat sükûnetle seslendi.
''Kız Sultan, bana bak.
Ne istedin?''
''Hele gel hele, imamın sana bir diyeceği var.''
''Ne diyecekmiş?''
Sultan bilekleriyle gözlerini uğuşturarak dışarı çıktı. Kapıdan vuran dumanlı bulanık ışığın içinden kalçalarını kımıldatarak çıplak ayakları hiç yere değmiyormuş gibi geçti. Ellerinde hamur bulaşığı vardı. Murat'ın burnuna ıslak un kokusu çarptı. Sultan imamın yanındaki çocukları görünce evvela hiçbir şey zannetmedi. Tarlada ayak seslerini duydukları zaman marangoz Halil görmemişlerdir, meraklanma demişti. Buna inandığı için yüreği ferahtı. Fakat imam torununu yine arkasından itip ''Haydi söyle'' der demez birdenbire korktu. Bağırmamak için birkaç kere alt dudağını ısırdı. Çocuk henüz söze başlamadığı halde içinden birkaç kere
''Görmüşler, görmüşler domuzun çıkardıkları'' dedi.
Söylenen kelimeleri hem dinlemiyor hem anlamıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmış, kulakları uğuldamaya başlamıştı. Çocukları eskiden beri sevmiyordu. Bunlar hiçbir işe yaramaz, gürültücü, pis ve hastalıklı şeylerdi. Kendisi doğurmamıştı ama komşular da görüyordu. Evde, tarlada meme çekiştiren baş belaları. Ağagillerin sıska oğlu Mehmet konuşurken kendine geldi.
''Şunun boğazını sıksam mı, boynunu koparıversem mi?'' diye düşündü.
Kanının sıcak sıcak yüzüne toplandığını hissediyordu.
''Az daha Halil'le boğaltı eden bir ben miyim? İmamın gelini Şehime, Karagöz'ün karısı, muhacirin karısı hep Halil'le tutulmadı mı?'' diyecekti. ''Az daha Hacer teyze ayartmadık gelin mi bıraktı köyde? Kocası gurbette olan karıların yoldan çıktığını be imam sen bilmezden mi gelirsin?'' diye bağıracaktı.
Boğazı o kadar kurumuştu ki hiç ses çıkmayacak zannederek susuyordu. Çocuklar sözlerini bitirince imam yere tükürdü. Cübbesinin yakasını çekiştire çekiştire yürüdü. Emine kafasını yumruklayarak yere çökmüş, kısık kısık
''Vay başıma, vay başıma, kız sana kahpe derler, kız sana kötü derler'' diye dövünüyordu.
Sultanın sırtı ürperdi.
Birkaç sene evvel Eğrioluk Deresi kenarında Sıtkı kendisini bırakıp kaçtığı zaman duyduğu kötü olmak ve dünyada bir başına kalmak korkusunu aynı şiddetle hissetti. Boğazını acıtarak yutkundu. Yine eli ayağı tutulmuştu. Kaçmayı, yalvarmayı, ne olursa olsun inkar etmeyi düşünmeden, parmaklarındaki hamurları ufalayarak alacakaranlıkta korkunç bir şeylerin olmasını bekliyordu. Murat hiçbir şey demeden sık sık öksürerek koca kundurularını sürükleye sürükleye ahıra doğru yürümüştü. Omuzundan birisi dürtüyor gibi sarsılarak giden bu sıska adama sultan gönlü bulanarak baktı. Murat ahırdan çabuk çıktı. Sultan baltayı aldı herif mutlaka diye düşündü. Göğsünden sert bir şeyin acı ile koptuğunu zannetti. Alnı ve sırtı soğuk soğuk terliyor, bütün gayretine rağmen baltayı fark edemiyordu. Murat telaş etmeden yaklaştı. Sultan kaçmanın imkansız olduğunu anlayarak gözlerini yumdu. Yere yuvarlanacağı zaman ensesine yılan gibi soğuk bir şey değince kısa bir çığlıkla sıçradı. Kocası boynuna attığı ipi beline indirip kollarına dolamaya çalışıyordu. Dönerek geri çekilmek istedi, ip gırtlağına dayandı. ''Ana, herif beni boğacak!'' diye bağırarak bir eliyle ipi tuttu, öteki eliyle Murat'ın mintanını yakaladı. İpi beline dolamaya uğraşan kocasını birkaç kere sarstı. Fakat bu sarsmaların sonunu bir türlü kestiremiyordu. Gayret etse Murat'ı altına alacaktı. Lakin kocaya el kaldırmak görülmüş işitilmiş şey değildi. İp boğazını daha çok acıtıyordu. Gözlerinden kızıl kızıl bir şeyler geçmeye başlamıştı. Hırlıyor, hırıltısından kendisi de korkuyordu. Murat gittikçe azgınlaşan karısını tek başına zapt edemeyeceğini anladı. ''Ana, tut şu orospuyu, sarılalım ağaca!'' diye soludu. Anasıyla kocası sultanı yarısı kurumuş kalın ahlat ağacına sımsıkı bağladılar. İmam çocuklarla beraber pınarı geçmiş düze inmişti, yüreği rahattı. Sakalının arasından hala bir şeyler homurdanarak cübbesinin yakasını çekiştiriyordu. Tam bu esnada sakin bir yaz gecesini şiddetle sarsan bir kadın çığlığı duyuldu. Ses tepeden karşı tepelere çarpıyor, daracık vadiyi ağzına kadar dolduruyordu. Aşağıdaki evlerden avlu kapılarına koştular. Bir erkek keyifli keyifli güldü. Murat karıyı dövmeye başladı. Karı kısmının aklını başına sopa getirir, ne dersin hoca? Öyle öyle, dövmeli, dövmeli ama erken dövmeli. İmam hiddetle yürüdü. Eve gelince yüzüne merakla bakan karısıyla gelini Şehime'ye, ''Dünya bozulmuş.'' dedi. ''Murat karıyı dövüyor. Demek boşamayacak. Rezilin hafızlığına yazık.'' Karısı içini çekti. ''Rezilin hafızlığına yazık.'' İmam kasketini ensesine yıktı. ''Sıtkı serencamından sonra nişanı bozmadığından da belliydi ya. Bütün mezhepsiz imiş.'' Aklınızda mı? Gurbetteyken kızın yediği altı kendisine yazı vermiştik. Razıyım diye haber yolladı. Ona razı olan buna da razı olur. Razı olmayı verseydi Sıtkı karıyı alır, 3 yıl hapis yatmazdı. Hem Sıtkı'ya etti hem kendisine. Sultan yıldızlı geceyi derinden derine inleterek yarım saat kadar haykırdı. Komşular yarım saat tatlı tatlı konuşarak bu çığlıkları dinlediler, sonra ses kesildi. Orta nahiyesinin Bayındır köyü karanlığın altında ağır ağır kımıldıyordu. Yaşlılar yatsı namazına gidecekler. Delikanlılar gençler odasında yüzük oynar. Kadınlar yatarlar ve yatar yatmaz ölü gibi uyurlar. 4. Kısım. Hacer teyze yolun kenarına koşup 3 tane buğday başağını Bekir'e uzattı. ''Oğul, düşmanın ömrü bu kadar olsun.'' Bekir ceketinin iç cebinden 10 kuruş çıkardı. ''Eksik olma Hacer teyze.'' Hacer teyze parayı kupkuru avucuna koyup baktı. ''Sen de eksik olma. Nereye bu vakit? Sıcağın gözünde.'' ''Remzi buralarda, ona baktım. Tarla hep biçildi mi?'' ''Daha var. Reşit Ağa'nın koca tarlası biter mi? Karılar çalışıyorlar.'' ''Sesleri çıkmıyor hiç.'' ''Çıkmıyor. Aman kızlar, siz de sessiz sedasız uğraşıyorsunuz. Şarkı mani söylemezsiniz. Haydi hep bir ağızdan başlayın dedim ama yorgunluktan öldüler. Sıcaktan hosur hosur soluyorlar.''
Bekir tarlada ekim biçen kadınlardan bir kısmının doğurulup baktığını görünce yürüdü. Dere boyuna indi. Biçilen tarlaya bitişik sebze bahçesinin çitinden atladı. Kabaklar sararıp çekirdeklenmiş, biberler kızarmıştı. Barbunya fasulyeleri sopaların üzerinde sallanıyordu. Bekir fidelerin arasından dikkatle yürüyerek Reşit Ağa'nın oğlu Remzi'yi aradı. Küçük bir tümseyin dibinde Remzi'nin gece yatarken yarısını altına serip yarısını üstüne çektiği kilim katlanmış duruyordu. Böğürtlen kümelerinin yanından biçilen tarlaya geçti. Remzi elma ağacının gölgesine uzanmış kadınları seyretmekteydi. Ayak seslerine başını çevirmedi.
''Geç kaldın Bekir, vakit ikindiği geçiyor.''
Odada lafa daldık.
''Kimler vardı?''
İpsiz takımı hep orada. Çavuşun Sıtkı yine mapushaneden anlatıyor.
Remzi upuzun suratını ortasından koparır gibi güldü.
Buradan gördüm. Hacer teyze yolunu kesti, bahşişi aldı.
Ne yapalım? Verdik 10 kuruş. Verme arkandan olur olmaz mani yuvarlar, karı milletine rezil eder.
İkisi de kadınlara baktılar. Biraz ileride 30'a yakın gündelikçi biçilip desteğe bırakılmış saplarla biçilecek ekinin arasında çok renkli ve çok canlı hareketlerle çalışıyorlardı. İkindi güneşi tarlaya cehennem gibi çökmüştü. Sıcak buram buram topraktan tütüyor, ekinler erimiş demir gibi kıpkırmızı ve belli belirsiz dalgalanıyordu. Bekir tabakasını çıkardı.
''Karılar maşallah dev gibi uğraşıyorlar.''
Remzi memnuniyetle gülümsedi.
Öyle bir giriş girmişler ki ekinler ellerine kendi kendine geliyor. Tarla falan dayanmıyor alçaklara.
Kadınlar sapları sol elleriyle tutup sağ ellerindeki orağı uzaktan aynı zamanda keyifli ve öfkeli görünen mert ve geniş bir ceytle sallıyorlardı. Tarla dikenli olduğundan ayaklarında kunduraları vardı. Feslerinin önüne kasket siperliği gibi gözlerini güneşten muhafaza eden bir çıkıntı yaparak bağladıkları beyaz örtüler yüzlerinin yarısını kapattıktan sonra sarık gibi başlarına sarılmıştı. Sıcaktan fazla rahatsız olmamak için adam akıllı giyinmişlerdi. Önlerine arkalarına renkli peştemallar kuşanmışlar, 3 etek entarilerin uçlarını kuşağa sokmuşlardı. Geniş şalvarlarının aksine entarinin üstüne geçirdikleri uzun kollu sıkmalar daracıktı. Hacer teyzenin zorlamasıyla olacak sıranın başından birisi türküye başladı. Biraz sonra susunca alt yandakilerden uzun boylu bir kız devam etti. Gövdeleri eğilmiş, arkaları yukarı kalkmış olarak çalıştıkları için türkü toprağın altından gelir gibi derin ve yanık duyuluyordu. Bekir adım adım ilerleyen kadınların kümeleyip arkada bıraktıkları sap yığınlarını bir müddet saymaya uğraştı. Hesabı birbirine karıştırınca ''Başaklar koç kellesi gibi'' dedi. ''Hacer teyze burnuma uzattı da baktım. Bir kellede 15-20 tane var. Yumruk gibi başaklar.'' Remzi gene gülümsedi.
''Bu sene ekin yılı yağmur zamanında yağdı. Dolu da vurmadı. 1'e 15, 1'e 16 verir bu sene.''
Bir çocuk viyaklaması işitilince sustu. Gölgesine oturdukları elma ağacına 10 adım mesafedeki ahlatın dalına salıncak kurulmuştu. Kara sinekler ağlayan çocuğun yüzüne bulut gibi konup kalkıyorlardı. Öğle vakti ırgatların yemeğini getiren merkeple sürüye katılamayacak kadar hasta olan 4 koyun tarlanın biçilen tarafında otlamaktaydı. Bekir dalgın dalgın salıncağa baktı.
''Bebe kimin Remzi?''
''Bilmem, dur hele, hidayetlerin olmalı, hidayetindir.''
''Oğlan mı?''
Remzi cevap vermedi. Sultan orakçıların sırasından çıkarak çotraların dibinde durdu, salıncaklı ağacın gölgesine doğru, yorgun argın fakat bol şalvarlı, kırmızı sıkmasıyla kıvrak ve canlı yürümüştü. Delikanlıları görmezden gelerek çam ağacından yapılmış kocaman çotrayı kolayca aldı, bakır tası doldurup kana kana su içti. Remzi dilini dudaklarında gezdirerek uzun zaman susuz kalmış gibi yutkundu. Cigara sarmakla uğraşan Bekir'in koluna dokundu.
''Hele şuna bak, kınalı aslana bak. Gittikçe yakıcı güzel oldu karı.''
Bekir başını kaldırdı. Sultan ekim biçmeye gidiyordu. Karnı peştemalın altında gergin, kalçaları genişti. Bekir gözlerini tekrar cigarasına indirdi.
''Hakikat, gittikçe güzel oluyor.''
''Sorma amcaoğlu, sırf buna mahsus bir adet. Köpeğin kızı yoruldukça gelişiyor, ne dersin? O kadar bir başına iş tutuyor da gene de aslan gibi sallanıyor, hiç kötülemiyor.
Şuna bak ceylan gibi. Yaratırken Allah'ın işi yokmuş.
Yokmuş besbelli. Özenmiş de özenmiş.
Vallahi Bekir, sen görmezsen bilmezsin. Bir görsen yanından ayrılmak istemezsin. Şimdi yorgundur, yanakları da terlemiş, büsbütün ateş kırmızısı olmuştur. Şuna bak, zülüfleri taramış, fesi de kaşının üstüne eğmiş.
Biraz sustuğu halde Bekir cevap vermeyince Remzi kurnaz kurnaz güldü.
Hafız Murat Geyi böyle karıyı bırakıp nasıl gitti?
İmam söylüyordu. Ölüsünün gözleri nah yumruk gibi yumruk gibi dışarı fırlamış. Gözü açık gitti herif, karıya doyamadı. Hafız alçağı, lakin hele sen dur. Buna da bir çare bulacağız elbet. Bir ölümün çaresi yok dünyada.
Dudaklarını elinin üstüyle sıvazladı. Tütün tabakasını hovardaca açtı. Dilini cigara kağıdına sürerken sözlerine dair bir işaret yapıyor gibi başını iki yana sallıyordu.
Hacer teyze olacak namerde bu sebepten epey para yedirdik. Hesaplasam 3 lirayı aşar. 4 pazardır üzüm, incir kurusu, leblebi taşırız. Gidip geliyor Hacer teyze bakalım.
Bekir ateş uzattı.
Hacer domuzdur, mutlaka yola yatırır, meraklanma.
Yatırmasına elbet yatıracak, zaten de gönlü var gibi. Kocam Murat öleli 1 ay oluyor. Laf ederler, ayıptır. Gelsin anamdan istesin diyormuş. Hep naz. Asıl korkusu almam diye, ne dersin?
Bekir biraz düşündü. Remzi'nin babası Muhtar Reşit Ağa amcası olurdu. Barut gibi sert bir adamdı.
Hem de almazsın diye cevap verdi. Sana kalsa âlâ, güzel karı diye almaya da kalkarsın ya. Amcamla anan vallahi seni evi koymazlar.
Git işine Bekir. Bunca kullanılmış mal adama karı olur mu? Kimden kime? Çavuşun Sıtkı 1, kocası Murat 2, arada marangoz Halil Rezili de var. Bizimkisi gönül eğlendirmek.
Remzi orak sallayan sultanı bir müddet seyretti.
Ama güzel karı, ne olacaksa diye içini çekti, bal gibi. Hafız Murat bile marangoz Halil'le tutulduğu halde yine evden çıkaramadı, defleyemedi. Çıkaramamış kaç para? Böyle ateş parçasına öyle sıska hafız neylesin? 3 yıl dayandı, ne dersin?
Vallahi bilmem.
Çocuk salıncakta hala ağlıyordu. Bekir anasına sultanın bebe ağlıyor deyip demeyeceğine nişan koymuştu. Demek haber vermedi. Hidayet'in karısı dalmış çalışıyor, kısır karı insafsız olur diye düşündü. Remzi bir şeyler anlatıyordu.
Geçen yıl Çankırı'da mahpusta Sıtkı'yı gördüm. Dedi ki sultan için bana 3 sene gün verdiler. Şart olsun razıyım. Karıda bir baldırlar vardı, kar yağmış gibi. Uğruna 3 sene mahpusluk yemiş de yine aklından çıkmamış. Karı işte öylesi. Hacer teyze söyledi, Sıtkı gününü tamamladı geldi ya. Ertesi gün Hacer teyzeyi bulmuş, sultana haber yollamış. İşte kocası öldü, ben şimdi de razıyım. İsterse evlenelim demiş. Lakin karının hiç gönlü yokmuş.
Bekir cigarasını ağzına götürmüştü, elinin içinden konuştu.
Karı kısmına inan olmaz, gönlüm yok demesine bakmayacaksın.
Remzi kalkıp bir yere gidecekmiş gibi ayaklarını topladı.
Hakkım var, bu akşam Hacer'i yeniden sıkıştırmalı. Gayrı işi uzatmasın. Karıyı Sıtkı'ya kaptırırsak işin yoksa dolaş gez. Herif mahpusta 3 yıl karı diye gemini dişledi. İman tahtasına bir çökerse tüketmeden bırakmaz, ne dersin?
Bekir cevap yerine yavaşça güldü. Demin karı kısmına inan olmaz, gönlüm yok demesine bakmayacaksın demişti. Bu sözüne şimdi kendisi de şaşıyordu. Karı işlerine hiç aklı ermezdi. Esmer yüzünde çatık kaşlarının, kuvvetli çenesinin her zaman ciddi bir hali vardı. 14 yaşından beri yetimdi. O zamandan beri anasını bir günden bir güne amcası Reşit Ağa'ya bile muhtaç etmemiş, tarlayı bahçeyi çekmiş çevirmişti. Kimseyi beğenmeyen Reşit Ağa köy delikanlılarının kopuklarına Bekir'i gösterir. "Vallah bizim kabileden olduğu için söylemiyorum. Bunun gibi adam olun eşekler!" diye bağırırdı. Remzi yumruğunu dizine vurarak gözlerini kısmış düşünen Bekir'e döndü.
"Demiri tavında dövmeli. Sen bu akşam buradasın Bekir. Aman iyi. Babam İstanbul'dayken bu işi nizamına koyalım. Sen bahçeyi beklersin, ben Hacer teyzeye uğrar gelirim."
Bekir bir dirseğine yaslanıp uzandı. Remzi ile konuşuyormuş da kendi kendine söylüyormuş gibi, "Olur," dedi, "bahçeyi beklerim." Biraz sustuktan sonra yavaş yavaş devam etti.
"Karının oynağı küçükten oynaktır. Evlense de akıllanmaz, başına beladır."
"Kimi diyorsun, sultanı mı?"
"Yok, öyle söyledim."
Hidayet'in karısı deminden beri büsbütün haykıran çocuğun yanına gelmiş meme veriyordu. Sakat koyunlar yere çökmüşlerdi. Ormandan doğru ağır ağır akşam oluyordu. 10. ayrılımın sonu. Sayfa 148.